Ayrım 29. Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 246. Sustu, göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu, rengi de kızarmıştı. Birden omuzlarını dikti. Çatık kaşlarının altında ansızın alev saçmaya başlayan gözlerini gündüze sapladı. Birbirimize benziyoruz. Başka nedenlerle olsa da kaybolmuş insanlarız. Biz kendimizi arıyoruz ve kendimizi bu memlekette bulmak istiyoruz. Bir kızgın demir gündüzün yüreğini dağladı. Derin bir iç çekti, İbrahim'in elini tuttu dostça. Biliyoruz dedi alçak sesle, bildiğimiz için buradayız. Alp babamın bir kadim dostu vardı. Yaşı bilinmez ermiş bir kişiydi. Bilmediği dil, okumadığı yazı yoktu. Onu son gördüğümde Rasim kadardım ya da bir iki yaş ondan büyük. Bir gün yok oluverdi. Dediler ki Rumeli'ne konmuş, orada kuşların erişemediği bir yaylayı mesken edinmiş. Beyaz çulu aksakalları hayalimde. Onun Ademoğlu olmadığını söyleyenler bile var. İbrahim iliklerine dek titrediğini hissetti. Bu o muydu acaba? Sezgi ötesinden gelen ses, bu o diyordu. Evet, kesinlikle ondan bahsediyordu gündüz. Duyduk ki Madiyanoğlu Yanko soyundan gelmeymişsiniz. Hatta Yanko olan adınızı kendiniz değiştirmişsiniz. O pir kişi ad düşürmeden bir kitap yazmış. Onu Alp babama emanet etmiş. İstanbul'un lanetini o kitaptan okuyup öğrendik. Şimdi Madiyanoğlu Yanko'nun nadim olmuş ruhu sizde. Biz sizi dönme devşirme olarak görmüyoruz devletluğum. Siz ecdadınızın nadim olmuş, kemale ermiş ruhunu taşıdığınızdan İstanbul'u lanetli şehir olmaktan kurtarabilirsiniz. Aradığınız bu olsa gerek. İbrahim şimdi de sapsarı kesilmişti. Belki de aradığı buydu. Hürrem'i bile bu yüzden gözden çıkarmıştı belki. Çene kemiklerini acıtırcasına kenetlenen dişlerini aralayamadığından burnundan derin bir nefes alıp verdi. Bir daha, bir daha. Sonra kalktı, odanın içinde birkaç tur attı. Pencerenin önüne gitti. At meydanında karları eşeleyerek yiyecek arayan köpekleri görmüyordu bile. Neden sonra konuğunu anımsadı, pencerenin önünden ayrılarak gündüzün karşısına geldi. Kusurumuza bakılmasın gündüz kardeşim, iç saçmalıklarımıza kapılıp saygıda eksik kaldık diye mırıldandıktan sonra gündüzün yanına oturdu. Anadolu'daki Türkleri anladığımı sanıyorum diye devam etti. Selçuklu gibi devletin efendisi ol, Moğol'a baş eğme, devleti aliyeyi kur, sonra adı Müslüman olan dönmeler, devşirmeler seni horlasın. Dayanılır gibi değil doğrusu. Buyurduklarınız, hoşnutsuzluğun duygusal nedenleri, bir de akçeli nedenler var. Rodos seferinden sonra hazineye para gerekince padişahımız arazi yazımlarının yenilenmesini emrettiler. Türk aslından olmayan yazımcılar bir dönümlük araziye iki dönüm yazınca vergi de ikiye katlandı. Üstelik düzeltilmesini rica edenlere hakaret ettiler. Baba Zinnun yangınını çıkaran kıvılcım işte budur. Buğdaya ve ete konulan narh ise Frangistan'a un ve et satma yasağıyla birleşince büyük tehlike oluyor. Bir takım madrabazlar, hatta Yeniçeri ağaları limanlara yakın yerlere büyük depolar kurmuşlar. Bunlar narh 18-20 akçe iken halktan 24 akçeye topladıkları buğdayları büyük kârlarla Venediklilere satıyorlar. Sonra memlekette un bulunmuyor. Köylü 24 akçeye sattığı buğdayı 35 akçeye geri alıyor. O da bulabilirse. Halbuki narh kalkıp ticaret serbestleşse madrabazların kazancı çiftçinin cebinde kalacak. Çiftçi de çiftini bozmayacak. Köylü kendini doyurmayan toprakları bırakıp levent olunca tarlalar meraya dönüşüyor. Bu da hayvancılıkla uğraşanların işine yarıyor. Hayvanların izini kaybettirip limanlara taşınması daha kolay olduğundan şimdi hayvancılık rağbette. İstanbul'a götürülmek için yola çıkarılan sürüler aslında eşkıyanın şerrine uğramıyor. Narh yüzünden madrabazlara satılıyor. Çift bozan reaya, ümera kapısına sığınabilip sekban olabilirse ne âlâ. Ama bunların çoğu büyük arazi sahiplerinin hizmetkârı olmaktansa leventliğe özeniyorlar. Dipnot, reaya, hükümete itaat eden ve vergi veren halk, tebaa. Başlangıçta İslam olsun olmasın tüm tebaaya, reaya denilirken sonradan yalnız Müslüman olmayanlara denilmiştir. Ümera emirler, beyler, emir verenler, Daran'dan da sancak beyi, vali. Sekban, sözlük anlamı köpek başı, bir yeniçeri ortası mensubuna verilen at, burada hükümet adamlarının kapısına sığınıp asker niteliğini alan çift bozan anlamında kullanılmıştır. Levent, genel olarak deniz erlerine verilen ad olarak kullanılsa da özgün anlamı tembel, ayyaş, kabadayı, zamparadır. İtalyanca'da şark anlamına gelen Levantino'dan türemiştir. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesinde işe yaramaz adam, hırsız, başıboş anlamında kullanılmıştır. Celali terminolojisinde başıboş kalan, çift bozan anlamındadır. Ne işe yarar bu adamlar? Toprakla halleşmişler, başka iş bilmezler, aralarından lider çıkaramazlar. Bugünlerde kadılar, mahkeme görevlileri, medrese hocaları, müftüler, cami hizmetleri gibi ehli örf taifesiyle, dipnot ehli örf, idare memurları, hükümet adamları, çoğunlukla yasal değil, yönetsel yöntemlerle iş görenler, taifesiyle tımarları ellerinden alınanların etrafında toplanıyorlar. Beşerli, onarlı gruplar halinde aylak dolaşanlarsa yakalandıklarında Kızılırmağa atılıyorlar ya da bir bahaneyle asılıyorlar. Ama bunların canları kıymetli değil ki. Üstelik haberleşemiyorlar da. Bu yüzden şiddet önlemleri etkili olamıyor. Baş kaldıran şehzadelerin çevresinde kümelenenler işte bu umut fıkaraları. Kalabalık olma işlerine bakmayınız. Arazi yazımındaki yanlışlıklar, narh ve ihraç yasağı devam ederse sayıları çığ gibi artacak. Bir bölümü şimdi olduğu gibi hükümet malına göz dikecek, bir bölümü harami olacak, çoğu da sahtekar tarikat şeyhlerinin kucağına düşecek. Devleti içten içe çürütecek muzır tarikatlar şimdiden türemeye başladılar. Kim kabahatli bilemiyorum. Doğru söylersin kardeşim diyerek iyice üzünlenip tık nefes olan gündüzün soluklanmasına fırsat verdi İbrahim. Ve devam etti. Umut tükenince inanç sömürüsü başını alır gider. Müslümanlık gittikçe daha koyu bir yaşam biçimi haline geliyor. Oysa inanç biçimi olmalı. Bunu başaramazsak hem din hem yaşam yozlaşır ve Avrupa'yla baş edemeyiz. Luther şimdilik bize yardımcı gibi ama dindaşları için ileride meyve verecek ağacın tohumlarını serpiyor. Sorgulama ve akıl dönemi başlıyor orada. Burada ise ezgin insanlar tarikat şeyhlerinin ağlarına düşerlerse yapılmış ve yapılacak fütuhat boşa gider. Ne imparatorluk kalır ortada ne de büyük düş. Bakışlarını tavanla duvarların çarpıştıkları hat boyunca dolaştırdı İbrahim. Bitimsiz duvarlar ve camdan tavan düşlüyordu şimdi. Parmaklarını zonklamaya başlayan şakaklarına bastırdı ama çabuk toparlandı. Yapmacık bir ciddiyetle, ''Peki suhteler çift ozanlarla birlikteler mi?'' diye sordu. Dipnot suhte medrese öğrencisi. Gündüz bıyık altından gülerek az önce hayalet gibi içeri girip kaybolan iç oğlanını getirip Arap şerbetinden bir yudum aldı. Sonra bakışlarını boşluğa salarak anlatmaya başladı. Suhtelerin çift bozanlarla kökenleri aynı. Kendilerine benzemesinler, toprağın kölesi olmasınlar diye babalarınca medreselere gönderilen çiftçi çocukları onlar. Gariptir Anadolu, kaderci görünür. Bitmez tükenmez inatla usul usul baş kaldırır kadere. Neyse, o umut kıvılcımları mürekkep yalayınca ait oldukları yeri unutuyorlar. Üstelik medrese okumak onlara bir şey kazandırmıyor. En derundular, aşılmaz engel önlerinde. Pek azı Bursa, Edirne, İstanbul medreselerinde yer bulabiliyor. Ama hiçbiri Fatih, Sah'ın medreselerine giremiyor. Geleceksiz talebelerden ne beklenir? Bekar odalarında tatminsizlik içinde sönen gençlik. Asalım onları. Ama kim suçlu? Bataklığı kurutmadan sivrisinekleri öldürerek sıtmaya çare bulunur mu? Soru çok ama yanıt hani? Sustu Gündüz, neredeyse hışkıracaktı çünkü. Haklısın diye başını salladı İbrahim. Memlekette edepsizlik yaygınlaşırsa suçlu hükümettir. Ahlaksızdır, aseslerden çok kol geziyor devlet luğum. Dipnot, ases, asayişin korunması için kol gezen gece bekçileri, bir anlamda polis ya da jandarma. Bu taife evvelden yoktu. Fatih Mehmet kurulmasını buyurdu. Bunlar bölük odalarından bir oda askeriyle sefere giden çorbacılar olup pirleri Hacı Bektaş'tır. Bunlar eli asalı muhteşem üsküplü neferlerdir. Evliya Çelebi seyahatnamesinden. Geçen de duydumdu. Hisar içinde Abriciyoğlu demekle bilinen Abdullah oğlu Hüseyin Nam Yeniçeri'nin kız kardeşi evinde namahrem vardır denilince mahkeme mübaşiri Mustafa ve asesler varıp anılan evde o hatunla birlikte Bezci Hüseyin, Yeniçeri Hüseyin, Lütfiyaroğlu Mehmet, Vasiloğlu yani, Betroğlu Yorgi ve Zimni olmak üzere cümlesini şer meclisinde hazır bulmuşlar. Tamamının ağızlarında şarap ve afyon kokusu varmış. Dipnot Bursa Sicili Varak 300'den M. Akta sayfa 105. Kadın ve erkeklerin gizlice toplanıp şarap ve afyonla zevke dalmaları adet oldu. Medrese öğrencilerini de bu evlere dadandırıyorlar. Yasaklar hep yağmur olmuşlardır, güneş olmuşlardır. Neyse sorunuzu unuttum galiba. Memleketlerinde meteliksiz dolaşmak gururlarını incittiği için çifte bozanlar göç ederler. Suht ederse medreselerinin saçağından ayrılmazlar. Bu yüzden talebelerle çift bozan leventler birbirlerini tanımazlar. Kendilerini allame sanan suhteler bu garipleri küçümserler. Medreseliler iyi silah kullanırlar. Ya içlerinden lider çıkar ya da hocalarından birini baş edinirler. Ama her okumuş gibi okumamışları hor görürler. Aynı kaderi paylaştıkları leventleri adamdan saymazlar. Bu iki kesimin bir farkı da şudur. Talebeler ehli örf taifesinden nefret ederler. Onları kendilerine düşman bilirler. Çift bozan bölüklerinin başında ise hep bu taifeden biri vardır. Ancak bir şehzade ya da herkesçe sayılan ve tanınan bir önder bu düzeni değiştireceğim diye öne atılınca onun sancağı altında toplanırlar. Nitekim Şehzade Ahmet 7000 çift bozanla 5000 talebeyi bir çırpıda ordusuna asker yazıvermişti. Hem o vakitler sipahilerin ellerinden tımarları yeni yeni alınmaya başlanmıştı. Ayasofya Camisi'nden ezan sesi yükselince gündüz sustu. Başını sol omzuna düşürüp bu suskun kış öğleninde yankılanan müezzinin sesine kulak verdi. İbrahim onda canlılıktan eser kalmadığını o an fark etti. Müzminleşmiş hüzün, burukluk ve umutsuzluk. O da daldı. Bir yandan müezzinin sesindeki yanıklıkla gündüzün yüzündeki anlamın türdeş olduğunu düşünüyordu. Ezan bitince, ''Dilersen Tanrı'nın borcumuzu eda edelim, sonra da yemek yer ve söyleşimizi sürdürürüz.'' diye mırıldandı. Gündüzün yüzünde ölgün bir tebessüm dolanıyordu. ''O kadar çok borcumuz var ki'' dedi kendi kendisiyle konuşurcası. ''En ağırı da insana borçlanmak.'' Sonra dik dik İbrahim'e bakarak devam etti. ''Şeyh danışmentle bize geldiğinizde Alp babam sizi yemeğe davet edince söylediklerinizi hiç unutmadım. İzin verilirse tımar sorununu anlatıp huzurdan ayrılalım. Devlet işlerini engellemek istemem.'' İbrahim ''Yo'' diyerek ellerini havaya kaldırdı. ''Cuma günleri devlet işi olmaz. Sayende beynimiz doyuma ulaşıyor. Bizde adettir böyle günlerin gecesinde kardeş sofrası kurup beyin doyumumuzu gönül doyumuyla süsleriz. Senin söze nice güzel name giydirdiğin İstanbul kibarları arasında göklere çıkarılır oldu. Biz de kulaklarımızla duymak isteriz. Hanendeler, sazendeler, tembihliler. Hem seni birisiyle tanıştırmak istiyorum. Adı Aloysius, ilginç düşünceleri var. Ama Gazi Hazretleri bekliyorsa, evde bir sorun varsa o başka. Gündüz ne yazık ki sorun evimizde değil beynimizde diye karşılık verdi ve anlatacaklarını toparlamak için bir süre duraladıktan sonra konuşmasını sürdürdü. Yavuz Selim'in babası günahlarının silineceğini umarak kendini dine adayınca Anadolu'da rüşvet aldı başını yürüdü gitti. Yobazlık ahlaksızlığın kan kardeşidir çünkü. Bu arada Türk aslından kimselerin tımarları ellerinden alınarak yabancılara verildi. Eskiden beri Rumeli'de Hristiyan sipahilerin bulunduğu bilinirdi. Ama Anadolu halkı oraları el yurdu bildiğinden bu duruma pek aldırmazdı. Şimdilerde buralarda da sünnetsiz sipahiler türemeye başladı. İşte bu halkı incitiyor. Diyorlar ki Yiğit Bozan Osmanlı sonunda öz yurdumuza da el attı. Dirdikleri ellerinden alınan sipahiler padişah fermanına karşı boynumuz kıldan incedir diyerek köşelerinde pısarlarsa halk onları tükürük gölünde boğar. Dipnot, dirlik, genel anlamıyla geçim aracı olarak devlet tarafından sağlanan toprakla ilgili çıkarlar. Sözlük anlamı yaşamak için gereken nafakadır. Osmanlı'da belli bir toprak parçasından elde edilen hububata ait verginin ve bunun el değiştirmesi halinde alınan harcın birine tahsis edilmesi anlamındadır. Bu birliğin senelik geliri en az 3.000 akçeydi. Senelik geliri 3.000 ile 20.000 akçe arasında olan dirliğe tımar, 20.000 ile 100.000 akçe arasında olanına zeamet, 100.000 akçeden fazla olanına ise has denilirdi. Önemli not, dirlik çiftçilik demek değildir. Bu yüzden Osmanlı tokatını yiyen sipahiler dağa çıkıp hükümetin malını helal görüyorlar. Kapıkulu askerleri ise bir başka bela. Dipnot, Kapıkulu, Yeniçeri Ocağı mensuplarının tamamına verilen ad. Genel olarak devşirme ya da Hristiyan esirlerden, yani aslı Müslüman olmayanlardan oluşturulmuş maaşını, yani ulufesini, yulafını, hazineden alan temel görevi padişahı ve onun malını korumak olan asker tayfesi. Çetinaltı'nın deyimiyle hazineden geçinmeliler. Bunlar bir dönem padişah için canlarını vermekten asla geri durmazlardı. Maaş dışı gelirleri gönülden ya da zorla alınan bahşiş ve ganimet idi. O günlerin bürokrasisini araştırmak gerek. Zira ol taifeye de Kapıkulu denmesi lazım geliyor olmalı. Bunlar vilayetlere yerleştirildiklerinden beri biz padişah kuluyuz diyerek halkı soyuyorlar. Halk da için için siz padişah kuluysanız çok şükür biz sizden değiliz diyor. Üstüne üstlük Türk'e silah kuşanmak yasaklanınca bu eşkıyaya karşı savunmasız bırakılanlar herhalde Ali Osman'a hayır duası etmiyorlar. İbrahim Gündüz'ün ara sıra sivrileşen diline karşın karmaşa içine düşmüyordu ama yasak meselesi zihnini karıştırmıştı. Anlamadım diyerek onun sözünü kesti. Nereden çıktı silah kuşanma yasağı? Padişah efendiden çıktı diye diklenerek yanıtladı Gündüz. 4 yıl evvelki ferman ezberimde kelimesi kelimesine size sunabilirim. Şimdiki halde şöyle işitildi ki kazalarınızda Şehirli ve Levent ve Türk taifesi tüfek taşıyıp atarlarmış. Bu halde emrim şöyle çıkmıştır ki her birimiz kendi kazanızda tellalları bağırtıp herkese duyurup yasak edesiniz ki Yeniçerilerden ve diğer dergahı muallamdan dirlik yiyen taifeden başkası asla ve kat'a tüfek taşımayalar ve tüfek atmayalar. Dipnot, dergahı mualla, sözlük karşılığı büyük yapı saray ama açılımı şöyle, der, içinde büyük kapı, gah, zaman bildiren, yer bildiren edat. Bu durumda dergah tekke anlamında kullanıla gelmiştir. Mualla ise yüce, yüksek, makamı rütbesi yüksek karşılığıdır. Bu açıklamalara dayanarak dergahı mualla tamlamasını mukaddes tekke yeri anlamında algılamak daha isabetlidir. Yücelerin yücesi kapı anlamında kullanıldığında kapının yüceliği pekişmiş mistik bir kapı olduğu unutulmamalıdır. Osmanlı sarayı işte böyle bir saraydır. Şöyle ki bir kimsenin elinde tüfek buluna, alıp mübarek katım için el konulup dergah-ı muallama gönderile. Böylesi yasak duyulmuş mudur bilmem. İbrahim yutkundu çünkü az kalsın vezir-i azamın haberi olmadan padişah ferman yayınlarsa devlet nasıl idare edilir diyerek yerinden fırlayacaktı. İçini hırs ve ilk kez utanç kapladı ama o yutkunma duygularını bastırmaya yetmişti. Az önce söylemiştin diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Herkes olayları kendi çıkarlarına göre çarpıtıyor. Şehriyar Hazretleri'ni Sencile'in danışmanı olsaydı bu yanlışlık yapılmazdı. Gündüz ilk kez kahkaha attı ama neşeden iz taşımayan acılı bir kahkahaydı bu. Hiçbir şey rastlantı değil dedi. Şeyh Suvaroğlu masum yavrularıyla akrabalarıyla birlikte neden katledildi? Kanun koyucu Fatih Mehmet Çandarlı'yı neden katlettiyse Adalet Güneşi Şehriyar Hazretleri de onu aynı nedenle yok etti. Şimdi sıra halka geldi. Oysa yeni fethedilen yerlerdeki Hristiyanların hor görülmeleri yasaktır. Kimse onların onurlarını zedeleyemez, güvenlik içinde ve özgür yaşamalarını engelleyemez. Çok güzel. Peki ya Türkler? Şehirlerde, kasabalarda, köylerde, dağlarda, yaylalarda ve obada ne kadar şirret ve edepsiz Türk ve ne miktar Levent var ise tepelenmelidir. Çünkü onlar ömründe ve ülkesinde kendilerine kimsenin adam demediği aşağılık mahluklardır. Bir tarafta Yüce Osmanlı, öte tarafta Anadolu Türklerinden birkaç ayağı çarıklı hırsızlar. Yabana düştü Anadolu'yla Osmanlı, devletlu. Dava aynı dava değil gayrı. Dergâh-ı mualla, nerede o? İstanbul'da mı? Düşünü yitiren çorak gönüllerde mi? Nerede o? İbrahim göğsü hızlı hızlı inip kalkmaya başlayınca susmak zorunda kalan Gündüz'e baktı. Anlaşılıyordu ki Türkler, Türk olmayanlara karşı isyan halindeydiler. Ordu Avrupa'nın ortasında zaferden zafere koşarak İslam'ın bayrağını Müslüman ayağı değmemiş yerlerde dalgalandırırken Anadolu bu başarılara karşı lakaydı içindeydi. Ama haksız mıydılar? Yeterince soluklanan Gündüz yeniden söze başlayınca dikkat kesildi. Frangistan'a sefer alınca halk seviniyor, memleket aşkından, ganimet şevkinden değil, kapı kulu belası defolup gidecek diye seviniyor. Ama sipahilerden çoğu Osmanlı kendi işini kendisi görsün diyerek sefere katılmıyor. Sonra bunların dirlikleri Abdullah oğullarına veriliyor. Halk diyor ki, padişahın ne kadar ahçısı, seyisi, mehteri ve diğer ademeleri varsa cümlesi tımar sahibi oldular, yoldaşa dirlik kalmadı. Görsünler şimdi, tımarı el oğluna verip sipahiye zulmetmekten ne fitneler zahir olsa gerektir. İşte devletlum, umutsuz talebeler çiftini çubuğunu terk etmiş aç ve sefil köylü, tımarsız sipahi adam yerine konmayan oymak beyleri. Böyle mi olmalıydı devleti kuranların hali? Şimdi birileri Üsküdar'dan berisini Osmanlı'ya feragat ettirmek vardır diye fısıldaşıyorlar. Bir önderi bekliyor Anadolu. Bulursa can verir, baş eğmez. Bu durumu belki siz düzeltebilirsiniz. İbrahim doğrusu böyle bir yargı beklemiyordu. Alınmanın dürtüsünden çok öteden beri anlatılanlar merakını gıcıkladığı için sordu. Şeyh Danişmend'in sözleri kulağımda çınlıyor. Peki ben de yabandan gelmedim mi? Ben de Abdullah oğlu değil miyim? Bu memlekette yazımcıya ricada bulunan falakaya yatırılıyor devletlum diye duraksamadan karşılık verdi Gündüz. Sonra da adamın sakalını kesiyorlar. Biz yüze karşı hatayı, arkadan iyiliği söyleriz. Burada anlattıklarımın binde biri için insanı kazığa oturturlar. Sizi Ataullah Efendi, Piri Mehmet Paşa Hazretlerine, o da Alp babama göndermiş, boşuna mı? Paşa emekli olduktan az sonra bize uğramıştı. Alp babam ona, İbrahim Paşa pek genç değil mi? Vezirlikte biraz pişip öyle veziri azam olsa diye sorunca paşa şöyle dedi. İbrahim Bey oğlumuz hem kabiliyetli hem bilgili. Padişahla yakın arkadaş olduğundan düşündüğünü rahatça söyleyecektir. Hem bu sayede Fatih'ten beri süre gelen kavga da bitebilir. Bizce siz bir Mihaloğlu, bir Evrenes oğlusunuz. Onlar kuruluşta hizmetleri geçen Abdullah oğullarıydılar. İkisini de kendimizden bilip bağrımıza bastık, kucaklarımızı size de açtık. Zalim devşirmeleri arkalamadınız, renklik davası gütmediniz. Halep'te, Kahire'de yaptıklarınız dillerde. Ferhat Paşa'yı giderenin kim olduğunu da biliyoruz. Anadolu'ya geçip bu devletin sahibi biziz, bana inanan arkamdan gelsin derseniz kentler, köyler boşalır, dağlar, taşlar dolar. İbrahim yüreğinden yukarı yürüyen Yalaz'ın yüzünü yaladığını hissetti. Bir yel hem akşamki meşk boyunca hem gece yatağında durmadan körükleyecekti bu ateşi. Macaristan krallığı düşlerini süsleyen dünkü hayaliydi çünkü artık durmadan neden olmasın diyordu. Evet, neden olmasın? Bu soru yatağında da zihnini burguladı. Sabaha karşı uzak uzağa horoz sesleri duyulduğunda çarşafı kalın bir urgana dönmüştü altında. Zemheri'de alnında boncuklanan terini silerken şimdi de karşısına Süleyman'ın hayali dikündü, konuşmuyordu. Dehşetle değil de sitemle, hatta acıyla bakıyordu ona. İçi burkuldu. Cam göz adam mı olmuştu yoksa? Hayır, onun değildi kafasında uçuşan düşünceler. Acımasız kaderinin güdümündeydi o, ama yenmeliydi. Yanko'nun azgın ruhuna hükümlü kalamazdı. Süleyman'ı da kendini de kurtarmalıydı. Bir daha döndü yatağında, bir daha utanıyordu şimdi. Gün ışığıyla birlikte sevginin şavkı içini aydınlatmaya başladı. Sonra kalktı, şimdiye dek hiç böylesine içten namaza durmamıştı. Birkaç gün İbrahim'i hasta sandılar. Hatta yüzünün solgunluğundan kuşkulanan Süleyman, önünde hiçbir kapının kapalı kalamadığı o garip Yahudi hekimi konağına gönderdi. İbrahim başka koşullarda belki hekimin sırrını çözmeye çalışırdı. Ama hala pençesinden kurtulamadığı humma zihnini örtmüştü. Tam tersine o yapışkan sırıtışı bir an olsun yüzünden eksik etmeyen adamı şaşılası bir ön seziyle kovaladı. Sonra kendine gelmeye başladı. Artık son cümlesi dışında gündüzün söyledikleri üzerinde odaklanmayı başarabiliyordu. Sonunda duygularını alabora eden cümleyi belleğinden silmişti. İşte o sıralarda bir başka şey dikkatine takıldı. Demek Piri Mehmet Paşa köşesinde uslu uslu oturmuyor, birilerini ziyarete gidiyordu. Üstelik Süleyman ondan saygıyla bahsediyor, işittiğine göre zaman zaman huzuruna çağırıp fikrini bile alıyordu. Yoksa ihtiyarın baş vezirlikle gözü mü vardı? Dişlerini gıcırdattı. İşte artık gerçek İbrahim olmuştu. 29. ayrımın sonu. Sayfa 257.